Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir grup Venezuelalı uzman Arap ülkelerine giderek 50-50 anlaşmasını onlara açıklamak ve Araplardan kendi izlerinden gitmelerini istemek amacıyla yola çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Meksika petrolünü millileştirdi ve Amerika ile İngiliz petrol şirketleri Amerika kıtasında yeni bir petrol kaynağı aramak zorunda kaldı. Tam o günlerde Venezuela'nın petrol kaynakları bu şirketlerin uzmanlarının meraklı bakışlarını üzerine çekti. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Evet arkadaşlar, tarih ve anılar. Hiçbir şeyden habersiz, paha biçilmez bir hazinenin üzerinde oturanlar ve kapıdan kovulduğunda pencereden giren hırsızlar. Evet, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlere bu konudan bahsetmek istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde petrol kuyularının, anlaşmaların, halkların ve hükümdarların tarihi ve anılarından bahsedeceğiz. Şimdi dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Venezuela'nın hükümdarı General Gomez adında bir diktatördü. 97 çocuğu olan Gomez, Venezuela'yı kendisinin ve büyük ailesinin özel mülküne çevirmişti. Gomez paraya tutkuluydu. Bu yüzden petrol arayışındaki şirketler ona bir sözleşme önerdiğinde büyük bir memnuniyetle kabul etti. Venezuela zengin petrol kaynaklarına sahipti. Kısa sürede dünyanın ikinci en büyük petrol üreticisi haline geldi. General Gomez'in ölümünden sonra ona muhalif olanlar yönetimi ele geçirdi. Yeni hükümet Gomez ailesinin yolsuzluklarıyla ve petrol şirketlerin açgözlülüğüyle mücadele etmeye başladı. Amerikalılar Venezuela'nın da Meksika gibi petrolünü millileştirmesinden korkuyordu. Bu yüzden petrol şirketlerine yeni hükümetle uzlaşmaları gerektiğini söylediler. 1943 yılında tam da İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli döneminde Amerikan petrol şirketleri Venezuela hükümetine daha fazla kar payı vermeyi kabul etti. Ancak sözleşmenin sürmesinin uzatılması şartıyla. Bu anlaşmaya göre petrol satışından elde edilen karın eşit şekilde yani %50'ye %50 oranında bölüştürülmesi kararlaştırıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Venezuela'dan bir grup uzman Arap ülkelerine gitti. Amaçları 50'ye 50 anlaşmasını onlara açıklamak ve Venezuela'nın izinden gitmeleri için Arapları ikna etmekti. Venezuela'nın çabaları Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak'ta başarılı oldu. Bu ülkeler 1950 ve 1952 yıllarında petrol şirketleriyle olan anlaşmalarını 50'ye 50 şeklinde değiştirdi. Şirketler ise imtiyaz sürelerinin uzamasıyla yeni anlaşmadan büyük kar elde etti. Tam olarak aynı durum İran'da da yaşandı. İran'da petrolün millileştirilmesi hareketi CIA destekli 28 Ağustos 1953 darbesiyle başarısızlığa uğradıktan sonra batılı petrol şirketleri İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile 50'ye 50 bir anlaşmayı imzaladı. İngiltere, Hollanda, Fransa ve Amerika bu anlaşmada pay sahibi oldu. Ancak İtalyan bir petrol zengini Enrico Matti de İran petrolünden pay almak istiyordu. Matti, Eni adlı büyük bir petrol şirketinin sahibiydi. Petrolün millileştirmesine karşı Amerika ve İngiltere İran'a ambargo uyguladığında Eni şirketi İran'dan bir damla bile petrol almamıştı. Bu yüzden şimdi kimse ona hak tanımıyordu. Matti büyük petrol şirketlerinden intikam almak için Şah'a yakınlaşmaya karar verdi. Şah'ın çocuğu olmayan eşinden ayrıldığını ve yeni bir eş aradığını biliyordu. Şah'ın Avrupa seyahatlerinden birinde Matti ona bir İtalyan prensesiyle tanışma fırsatı ayarladı. İkisi de evliliğe razı oldu. Ancak tek bir sorun vardı. İran Şahı'nın eşi Müslüman olmalıydı. Ama İtalyan prensesi dindar bir Katolik'ti. Bu yüzden evlilik gerçekleşmedi. Fakat Matti Şah'a yaklaşmayı başardı ve ona cazip bir petrol teklifi sundu. Matti İran'ın kıyı bölgelerinde petrol şirketlerinin anlaşmaları dışında kalan yerlerde arama yapmaya hazırdı. Elde edilen karın %75'ini İran'a bırakacak, %25'ini ise kendisi alacaktı. Bu teklif diğer şirketlerin 50'ye 50 anlaşmalarına kıyasla çok daha cazipti. Şah, Matte'nin teklifini kabul etti ve anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın imzalanması duyurulduğunda büyük petrol şirketleri şok oldu ve küresel petrol piyasası karıştı. Şirket yöneticileri Matte'ye şu soruyu sordu. Bize şantaj mı yapıyorsun? Matte'nin cevabı ise netti. Evet, İran anlaşmasından %5, Aramco'dan ise %10 pay istiyorum. Ancak hiç kimse ona bu kadar büyük bir taviz vermeye yanaşmadı. Petrol şirketleri İtalyanlara boyun eğerlerse Belçika ve Almanya'daki şirketlerin de devreye gireceğinden emindi. Matte'nin imtiyaz hakkı Fars Körfezi'nin o zamana kadar fazla petrol çıkarılmamış kıyı bölgelerini kapsıyordu. Ancak benzer teklifleri Afrika, Latin Amerika ve Okyanusya'da da sundu ve önemli petrol kaynaklarına ulaştı. Artık onun anlaşmaları 50'ye 50 modellerine rakip olmuştu. Büyük petrol şirketleri bu yeni durumda petrol üreten ülkelerin 50'ye 50 anlaşmalarını uzun süre kabul etmeyeceklerini anladılar. Madde tüm kıtalarda Amerikan ve İngiliz petrol şirketleriyle mücadele içindeydi. Ancak onlara en büyük darbeyi Avrupa'nın kalbinde vurdu. 1960 yılında Sovyetler Birliği'ne gitti. Oradan petrolü varil başına 15 dolara, yani dünya piyasasından 10 dolar daha ucuza satın aldı. Mate'ye ucuz Sovyet petrolünü Orta Avrupa ülkelerine sattı. Bu düşük fiyatlarla Amerikan ve İngiliz şirketinin pazarını ele geçirdi. Bu şirketler Mate ile rekabet edebilmek için petrol fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar. Ancak fiyatların düşmesi Arap ülkeleri ve İran'ın tepkisini çekti. Zira petrol fiyatlarındaki düşüş onların aldığı imtiyaz paylarını da azaltıyordu. Mate Sovyetlerden sonra rotasını Cezayir'e çevirdi. O dönemde Cezayirliler Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele ediyordu. Ve Mate'yi geleceğin direnişçilerin elinde olacağını öngörerek Fransa yerine doğrudan Cezayirli direnişçilerle müzakere etti. Ancak 1962 yılının bir gününde Enrico Mate'ye bir mektup ulaştı. Ölüme mahkumsunuz. İmza OIS örgütü. OIS örgütü eski Fransız askerlerinden oluşan, diğerlerinden çok daha sert yöntemler kullanan bir gruptu. Cezayirlileri işkence ediyor, öldürüyor ve Fransız hükümetine öfkeleniyordu. Zira ona göre hükümet Cezayir halkına yeterince sert davranmıyordu. Mate bu tehdide fazla önem vermedi. Ancak bir süre sonra özel uçağı düştü ve hayatını kaybetti. Onu OIS mi öldürmüştü? Yoksa Mate'nin ofisine gönderilen mektup petrol şirketlerinin bir oyunu muydu? Bu muamma hiçbir zaman çözülemedi. Mate İtalya'da öldürüldü. İran'da petrolün millileştirilmesi hareketi darbeyle bastırıldı. Ancak büyük petrol şirketlerinin sorunları bitmek bilmiyordu. Bu kez Mısır'da Cemal Abdülnasır Süveyş kanalının millileştirilmesi bayrağını yükseltti. Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan bu kanal 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngilizlerin kontrolündeydi ve her gün 70 büyük gemi buradan geçiyordu. Cemal Abdülnasır Süveyş kanalı ve tüm getirileri artık Mısırlılarındır diye ilan etti. İngiltere, Fransa ve Siyonist rejim birleşerek Mısır'a saldırdı. Amerikanlar bu savaşa girmedi. Arap ülkeleri de bu saldırıya tepki olarak İngiltere ve Fransa'ya petrol ihracatını durdurdu. Sonunda Cemal Abdülnasır zafer kazandı. 1959 yılında ise petrol üreten ülkelerin temsilcilerini Kahire'ye davet etti ve onları daha güçlü bir dayanışma ile haklarını savunmaya çağırdı. Petrol fiyatlarının düşmesini önlemek için bir konsey kurmaya ve 50-50 ilkesini 60-40 olarak değiştirmeye karar verdiler. Ancak bir yıl sonra petrol şirketleri fiyatları tekrar düşürdü. Daha büyük pazarlar arıyorlardı ve petrol üreten ülkelerin öfkesi umurlarında bile değildi. Bu kez petrol üreten ülkeler Irak'ta bir araya geldi. 10 Eylül 1960'da Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran ve Venezuela, Bağdat'ta petrol ihraç eden ülkeler örgütünü kurmaya karar verdi. Bu örgütün amacı fiyatları tekrar yükseltmek ve her ülkeye bir üretim kotası belirlemek ve şirketleri alacakları her kararda petrol ihraç eden ülkelerle istişare etmeye zorlamaktı. OPEC'in kurulmasıyla daha önce bu ülkelere hiç önem vermeyen ve fiyatları kendi başlarına belirleyen büyük petrol şirketleri onlardan özür dilemek zorunda kaldı. American Standard Oil şirketi bazı petrol üreten ülkelere bir mesaj göndererek şunları söyledi. Eğer bugüne kadar yaptıklarımızdan memnun değilseniz üzüntülerimizi ifade ederiz. Bundan sonra her küçük veya büyük meselede sizin görüşünüzü de kabul edeceğiz. Hatta eğer bizim kararımızın doğru olduğundan emin olsak bile, siz onu yanlış görüyorsanız, hatta bizim kararımızın nedenini bilmeseniz bile, biz yine de saygıyla sizin görüşünüzü kabul eder ve kendi kararımızdan vazgeçeriz. Petrolün keşfinden uzun zaman geçmişti. Artık özür dilemek için çok geçti. Petrol sahibi ülkeler belirli aralıklarla yeni teklifler sunuyor ve kardan daha büyük pay talep ediyorlardı. 1970 yılında İran karın %55'ini talep etti. Venezuela ise İran'ı geride bırakarak şirketlerden %60 pay istedi. Bir yıl sonra İran her varil petrolüne 35 sent zam yapılmasını istedi. Cezayir ve Libya bunu görüp 90 sentlik bir artış önerdi. Petrol şirketleri petrolün millileştirilmesi veya ihracatın durdurulması yönündeki tehditler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Artık birçok petrol zengini ülke petrolünü millileştirmeye çalışıyordu. Irak petrolünü millileştirdi. Venezuela, sözleşmelerin süresi dolduğunda tüm petrol kaynaklarının, tesislerin ve şirketlerin varlıklarının kamulaştırılmasını öngören bir yasa çıkardı. Libya'da petrol endüstrisinin büyük bir bölümünü millileştirdi. Kuveyt ise Amerikan ve İngiliz şirketlerine tazminat ödeyerek onlarla olan sözleşmesini iptal etti ve petrolünü millileştirdi. Ancak İran'da farklı bir şey oldu. Yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran petrolünün sahibi olacaktı ama petrolünü öncelikle sözleşmeli şirketlere satmak zorundaydı ve onlara indirim yapmalıydı. Petrolün bu şekilde indirimli olarak şirketlere satılması, İran'ın petrolünü doğrudan Japonya veya Hindistan gibi eski müşterilerine satmasını engelliyordu. Alıcı ülkeler İran petrolünü ancak Amerikan ve İngiliz petrol şirketlerinden satın alabiliyordu. Öte yandan petrol şirketlerinin uzmanları İran'da kalmaya devam etti. Şirketler yüklenici sıfatıyla petrol çıkarmaya devam etti ve bu hizmetler karşılığında İran'dan ücret almaya devam ettiler. Suudi Arabistan'da 7 yıl sonra 1980 yılında Aramco şirketiyle benzer bir anlaşma imzaladı. 1979 yılında İran İslam Devrimi zafer kazandığında yeni hükümet petrol anlaşmasını kabul etmediğini açıkladı. İran petrolü İranlılar tarafından çıkarılmalı ve onlar tarafından satılmalıydı. Petrol şirketlerinin çalışanları İran'ı terk etti ve bu şirketler Lahey Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın incelenmesi 12 yıl sürdü. Sonunda İran sözleşmeyi feshettiği için şirketlere onların talep ettiğinden çok daha az bir miktarda tazminat ödedi. Petrolün hikayesi henüz sona ermedi. Ülkeler görünüşte petrolün kontrolünü ele almış olsalar da batılılar petrol kuyularının sahiplerinden serveti çekip çıkarmanın yeni yollarını buldular. Petrol üreten ülkelerin çoğu başka bir sanayi ve üretime sahip değildi. Ancak ihtiyaç duydukları malları ve ürünleri yurt dışından almak zorundaydılar. Bu malların üreticileri ise petrol alıcılarının ta kendisiydi. Onlar mallarını petrol üreten ülkelere satarak petrol için ödedikleri parayı geri alıyorlardı. Birçok petrol ihracatçısı ülke kuyulardan çıkan ham petrolü sanayileşmiş ülkelere satıyor, ardından o petrolün işlenmiş ürünlerini, örneğin benzini, onlardan çok daha yüksek fiyatlarla geri alıyordu. Bu da petrol gelirinin geri alınmasının başka bir yoluydu. Batılı ülkelerin petrol piyasasını kontrol etmek ve fiyatları düşük tutmak için kullandıkları bir diğer yöntem ise OPEC üyeleri arasında anlaşmazlık ve bölünme yaratmaktı. Tıpkı eski stratejiye dayandığı gibi. Fitne çıkar, yönetimi ele geçir. Savaş da bu ülkeler için petrol üreten ülkelerin tüm parasını ellerinden almak adına etkili bir araçtır. Son 70 yıl içinde en fazla savaş Orta Doğu'da yaşanmıştır. Yani dünyanın en önemli petrol kaynaklarının bulunduğu bölgede. Bu ülkeler savaşmak için daha fazla silaha ihtiyaç duyar ve petrol gelirlerini batılı ülkelerden silah almak için harcarlar. Amerika ve İngiltere gibi ülkeler petrol zengini bölgelerde kendi dostlarını ve destekçilerini iktidara getirmeye çalışır. Bu liderler Amerikan ve İngiliz silahlarının iyi müşterileri olurlar. Bunun yanı sıra bu tür yönetimler OPEC'te batılıların daha az zarar etmesini sağlayacak petrol fiyatları önerir. Çoğu zaman komşularıyla savaş çıkarmak için bahaneler üretirler. Petrol satışından elde ettikleri gelirleri ise Batı bankalarında tutar veya Avrupa ve Amerika'daki sanayilere yatırırlar. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Suudi Arabistan, Amerika'nın silah ihracatında en büyük alıcı konumundadır. 2013 ila 2017 yıllar arasında Suudi Arabistan, Amerika'dan 9 milyar dolar değerinde silah satın aldı. Yalnızca 2020 yılında bu ülke 3,5 milyar dolarlık silah stoğu yaptı. Öyle ki bu rakam Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Irak gibi Washington'un en büyük 5 müşterisinin toplam silah alımından daha fazladır. Tabii ki bu veriler İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını başlatmadan önceki döneme aittir. Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'nin bir raporuna göre Gazze Savaşı süresince Amerika'nın İsrail'e yaptığı toplam askeri yardımlar 31 milyar dolara ulaşmıştır. Ki bu İsrail'in kuruluşundan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir rakamdır. Üstelik bu yardımlar halen devam etmektedir. Evet değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İhran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirlere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Tevhid üzerine başladığımız sohbetimizin devamında bugün yaratılışın azametini yansıtan bir başka sayfaya geçiyor. Böylece daha fazla hakikatleri idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kez sizlere hayvanlar aleminden bahsederek bu mahlukların yaşamında bazı şaşırtıcı özellikleri ele almak istiyoruz. Yeryüzünde türlü hayvanlar yaşıyor. Her biri doğa alemini kendilerine göre etkiliyor, varlık aleminde rol ifa ediyor. Hayvanlar aleminin şaşırtan sırları ile tanışmak, bizleri Yüce Allah'ın yaratılışta tedbirlerini ve gücünü düşünmeye yönlendiriyor. Gerçekte hayvanlar alemi o kadar sırlar ve bilinmeyenlerle doludur ki, şimdiye kadar bu bağlamda binlerce kitap ve makale yazılmasına karşın bilim adamları bu alanda birçok bilinmeyenin çözülmeyi beklediğini belirtiyor.
Hayvanların alemi üzerinde biraz düşündüğümüzde bu canlı mahlukların her biri hayatı boyunca belli bir program çerçevesinde yaşadığını ve gelişini fark ederiz. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan balıklar ve devasa balinalar, gökte uçan güzel kuşlar, türlü memeli hayvanlar ve hatta çok küçük canlı türleri hepsi özel kanunlar çerçevesinde gelişiyor ve tekamüle eriyor. İşin de ilginç tarafı şu ki bilge ve hikmetli Allah her bir hayvan için belli güç ve içgüdüler mukadder buyurmuştur. Öyle ki bu hayvanlar yaşam sürecinin çeşitli aşamalarında varlıklarını koruyor ve bunun için gerekli olan şartları hazırlamaya çalışıyor.
Hayvanlar içgüdüleri sayesinde nasıl yaşamaları gerektiğini, kendilerine nasıl bir yuva kurmaları gerektiğini, yavrularını nasıl büyütmeleri gerektiğini çok iyi biliyor. Hayvanlar düşmanlarını da ve saldırı ve savunma tekniklerini de çok iyi biliyor. Yüce Allah yeryüzünde o kadar bol nimet yerleştirmiştir ki burada yaşayan bütün mahluklar için yetiyor. Öyle ki en zayıf hayvan, en güçlü olan hayvan kadar yaşamını sürdürmek için doğanın geniş sofrasından kendine yeten nimetlerden yararlanabiliyor. Thank you.
Hayvanların tehditlere karşı tepkileri ve savunma mekanizmaları gerçekten şaşırtıcıdır. Hayvanlar aleminde savunma bağlamında çeşitli taktikler dikkat çekiyor. Bazı hayvanlar tehlike ile karşılaştıklarında renklerini değiştirirken bazıları şekil değiştiriyor. Bazı hayvanlar gövde gösterisi yaparak rakibini korkutmaya, böylece kendilerini korumaya çalışıyor. Bazı hayvanlar saklanmada çok ustadır ve bazıları da çok hızlıdır ve düşmanın elinden hızla kaçar. İşin ilginç tarafı, her hayvanın savunma sistemi, fiziksel yapısı ve özelliklerine uygun olmasıdır. Gerçekten Yüce Allah yeryüzünde yaşayan bunca hayvan için yaşamlarını sürdürmeleri bağlamında öylesine ilginç mekanizmalar geliştirmiştir ki, her hayvan kendi fiziki şartlarına ve yaşadığı ortama göre bekasını sürdürebilmektedir. Bunca şaşırtıcı özellik, Câsiye suresinin 4. ayetini akıllara getiriyor. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın bir ayeti de hayvanların yaratılışında dengeyi korumasıdır. Örneğin akbabalar yırtıcı ve etle beslenen hayvanlardır. Aynı zamanda uzun ömürlüdür. Eğer bu kuşların üreme hızı kargalar ve serçeler gibi fazla olsaydı, kuşkusuz başka canlı türlerinin bekası tehlikeye girerdi. Ancak Yüce Allah'ın tedbiriyle akbabaların üreme hızı yavaşlatılmıştır. Yine eğer kurt ve aslan gibi yırtıcı hayvanların nüfusu inek ve koyun gibi hayvanlar kadar olsaydı, kısa sürede yeryüzünde ne kadar canlı varsa kökünü kuruturdu.
Sohbetimizde bir başka örnekle de devam etmek istiyoruz. Bilindiği üzere sinek her yumurtlamada yüz binlerce yumurtlar, fakat ömrü 2 haftadan daha fazla sürmez. Oysa eğer sinek birkaç yıl yaşasaydı, dünyanın her tarafını sinek kaplar ve ortam başka hayvanlar ve insan içinde yaşanmaz hale gelirdi. Bu tür dengelere doğada çok rastlanır. Böylece her hayvan türünün nüfusu doğaya uygun ve hesaplıdır. Hayvanlar aleminde bunca şaşırtıcı özellik, varlık aleminin bilge ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yöneltildiğini de ortaya koyar.
Hayvanlar aleminde bir başka ilginç mahluk bal arısıdır. Bu küçük ama çalışkan ve yararlı haşere, Yüce Allah'ın hikmet ve yaratıcı gücünün ufak bir örneğidir. Bal arısının yaşamı harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle bilinir. Bu küçük yaratık oldukça düzenli yaşar, fevkalade akıllı davranır, asla yorulmaz. Bal arıları doğanın kanununa tabidir, asla bu sınırı aşmaz. Bu yüzden haşireleri inceleyen bilim adamları bal arılarının yaşamına hakim olan bu düzenin nereden kaynaklandığını ve hangi protokole göre bal arısı tarafından uygulandığı karşısında şaşkındır. Şimdi bal arısının dünyasına ayak basmadan önce Kur'an-ı Kerim'in bu haşere hakkında Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde neler anlattığına şöyle bir göz atalım. Ayetler şöyle buyurmakta. Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar gibi, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
Bu ayetten de anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim Bad arısının şaşırtıcı amelleri ilahi ilhamdan kaynaklandığını beyan ediyor ve bunun düşünce ehli olanlar için Yüce Allah'ın ayetlerinden biri saydığını vurguluyor. Eğer bal arısının yaşamı üzerinde iyice düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in bu sözünün anlamını da daha iyi anlarız. İlk ayete göre bal arısının ilk görevi kendisine bir yuva yapmaktır. Herhalde hepiniz bal arısının altıgen yuvalarını yakından görmüşsünüzdür. Bu yuvalar büyük bir mühendislik anlayışı ile inşa edilmiştir. Yuvalar gayet düzgün bir şekilde ve aynı açılara uyularak inşa edilir. Bal arılarının yuvası altıgendir. Uzmanlar bu özelliğin yuvayı sağlam yaptığını ve en az materyal ve malzeme ile en çok alan yaratıldığını beyan eder. Üstelik bu yuvalar bal arısının vücuduna ve faaliyet hacmine de uygundur.
Bal arılar arasında müthiş bir iş paylaşımı söz konusudur. Peteğin kraliçesinin görevi yumurtlamaktır. Kraliçenin cüssesi diğer arılara nazaran daha iridir ve çok özel bir koruma sahiptir. Bazı bal arılarının görevi peteğin sıcaklığını dengeli tutmaktır. Bazıları da peteği onarmakla yükümlüdür. Çiçeklerin nektarını veya bal özünü toplayan arılar petekten ayrılır ve her biri belli çiçek çeşidini aramaya başlar. Bu arılar çiçeklerin nektarını veya tatlı suyunu vücutlarına çeker. Burası adeta küçük bir kimya fabrikası gibidir. Çiçeklerin tatlı suyu burada türlü kimyasal reaksiyonların ardından bala dönüşür. Daha sonra bu arılar ürettikleri balı vücutlarının dışına çıkarır. Bu arada bal arısı hangi çiçeğin veya meyvenin üzerinde oturmuş olmasına göre balın rengi de değişim gösterir.
Bilindiği üzere doğada bulunan bazı bitkilerin veya çiçeklerin ilaç özelliği vardır ve insanlar için yararlıdır. Bilim adamları araştırmalarında bal arıları bal yaparken üzerine kondukları bitkilerin ilaç özelliklerini de bala transfer ettikleri sonucuna varmıştır. Bu yüzden bal aslında birçok bitkinin de ilaç özelliğini de içerir. Bal oldukça neşelendiren ve güç veren bir besin maddesidir. Bal çok çabuk vücutta kan tarafından cezbedilir ve sindirim sistemini korur. Bal vücudun metabolizmasına hızlı bir şekilde karıştığından çabuk enerjiye dönüşür ve zayıf vücutlara da yararlıdır.
Bal arılarının yaşamında önemli bir ilke bu küçük hayvanların temizliğe verdiği büyük önemdir. Öyle ki bal arıları hiçbir zaman pisliklerin üzerine konmaz ve eğer herhangi biri yanlışlıkla kirli bir yere konduysa peteğe dönüşünde peteği koruyan arılarca önlenir, hatta bazen pisliğe bulaşan arı öldürülür. Bu yüzden bal arılarının bazılarının görevi peteğin temizliğini korumaktır.
Genel bir değerlendirmede bal arısının hem mühendislik bakımından yuva yapımında müthiş bir yeteneği olduğu ve hem şifa dağıtan, bal gibi bir besin maddesini üreten bir fabrika olduğu ve ve hem konumunu tespit ederek yuvasını bulmakta korkunç bir güç oldu ve tüm bunların yanında fevkalade temiz, düzenli ve çalışkan bir mahluk olduğu söylenebilir. Ancak tüm bunlara karşın bizlerin bu çalışkan hayvan ile ilgili bildiklerimiz çok azdır. Nitekim ünlü haşere bilimcisi Morris Maeterlinck bal arılarının bin sırrının birini bile bilmediklerini itiraf etti. Gerçekten bal arısının yaşamında hakim olan düzen nereden kaynaklanıyor ve insan bunu düşününce nasıl bir sonuca ulaşır? Kuşkusuz tüm bunlar varlık alemini tedbirli, bilge ve hikmet sahibi biri tarafından yaratıldığını ve yönettiğini de ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Hefte Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüzde Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarını yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Atrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşurlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanı çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi, şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopoz olarak da adlandırılan ağız kopozunu sayabiliriz. Ağız kopozu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopozunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopozu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz. Yo
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hevdevreng adlı programın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik çağını ve ömür sermayesini, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesini gerektiğini ele almak istiyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer Gaffari'ye vasiyetlerinde şöyle buyurur. Ey Ebu Zer, ömrünü harcarken dinar harcadığın zamanlardan daha cimri ol ve onu kolay kolay kaybetme. Evet, bugün gençlik çağı ve ömür sermayesinin, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu üzerinde durmak istiyoruz. Bilindiği gibi insan ömrünün tüm evreleri arasında gençlik çağının ayrı bir rengi ve kokusu söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabiriyle gençlik büyük bir nimettir ve her insana ancak bir kez verilir ve belli bir süresi vardır. Bu süreyi geçtikten sonra gençlik çağının bereketlerinden yararlanabilirsiniz. Ruhi açıdan huzur içinde yaşayan, aydın düşünceye ve düzenli ve planlı davranışa sahip olan yaşlı insanlar, gençlik çağını iyi değerlendiren insanlardır. Bilakis sabırsız, perişan, bitkin ve yaşamaktan bıkkın yaşlı insanlar gençlik çağında gereken şeyleri biriktirememiş insanlardır.
İnsanın potansiyel yetenekleri ve gençlik çağının bol arzu ve ihtiyaçları gereği her genç insan ömrünü nasıl harcaması gerektiğini ve varlığının tüm boyutlarını dengeli ve uyumlu bir şekilde geliştirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir boyutta ifrat ve tefrite kaçması onu saadet ve fazilet yolundan alıkoyacağı kesindir. Talim ve terbiye ve işletme uzmanları boş zamanları bir yandan çeşitli yeteneklerin geliştirilebileceği ve öbür yandan da türlü sapkınlıklara ve günahlara zemin hazırlanabileceği gibi iki yönlü bir olgu olduğunu belirtiyor. Bu ikileme ve görece çelişkiye sebebiyet veren durum ise insanın boş zamanını nasıl değerlendirmesinden ve boş zamanlarından yararlanmasından kaynaklanır. Maalesef günümüz toplumunda kimlik krizi gençleri bir nevi şaşkınlığa ve kendi kendine yabancılaşmaya yöneltmiştir. Bugün birçok genç boş zamanlarını değerlendirmek yerine fesat, uyuşturucu madde, sapkınlık ve türlü suçlara yönelmektedir. Bir insanın hangi işlere ve faaliyetlere yönelmesi gerektiği, bu faaliyetleri ne denli serbest ve özgür olması ve ne derecede başkaları tarafından kontrol edilmesi gerektiği ve hangi nitelikle ve hangi ortamlarda yapılması gerektiği, hepsi boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği meselesine bağlıdır.
Her gencin boş zamanları onun en güzel ve en parlak anları olabilir. Ve diğer zamanlardan farklı olarak gencin iç rızasına ve mutluluğun artmasına sebep olabilir. Boş zamanlarımızda faaliyetlerimiz, mesleki, ailevi ve sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra istek ve şevkle yerine getirdiğimiz faaliyetlerdir. Ve esas amacı dinlenmek, eğlenmek, bilgilerimizi geliştirmek, kişiliğimizi kemale erdirmek, yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koymak ve sonuçta toplumda hür bir şekilde katılımda bulunmaktır.
Tahran Radyosu.
Fransız sosyolog Geoffrey Dumazetier boş zamanlarımız için üç temel işlevden söz ediyor. İlkin, boş zamanlar insana esas işi ve yükümlülüklerinden doğan yorgunluğu üzerinden atma fırsatıdır. İkincisi, boş zamanlarda eğlenmekle yeni zeminler oluşur ve insan bu yeni zeminlerde güncel ve sürekli tekrarlanan görev ve yükümlülüklerinden doğan acılardan kaçarak psikolojik durgunluk veya kırılganlıktan kurtulabilir. Üçüncüsü, boş zamanlar insanın kişiliğinin gelişmesi için zemin oluşturur ve onu güncel uğraşların sıkıcılığından kurtarır ve bu arada yeni keşiflerde veya icatlarda bulunarak düşüncesini, çevresini ve irtibata bulunduğu insanları değiştirebilir.
Gerçekte boş zamanlar, Fransız sosyoloğun da sözünü ettiği her üç temel işlevin yerine getirilmesine ve insanın bu üç işlevle ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasına zemin hazırlayabilir. Buna göre, sosyologlara göre boş zamanlar demek, insanın hiçbir işle uğraşmaması demek değildir. Boş zamanlardan maksat, her insanın her türlü elzemden bağımsız olması, özgürce seçtiği bir faaliyeti gerçekleştirmesidir. Bu da yeteneklerinin gelişmesine, huzura kavuşmasına ve hoşnut olmasına vesile olur.
İslam kültüründe boş zamanların beyhudelik, zamanı heba etmek veya güncellik gibi durumlarla ilgisi yoktur. Boş zamanlar İslam kültüründe çaba harcamak ve fikri faaliyetlerde bulunmak ve kendini daha iyi tanımak için yeni bir fırsattır. Ve gerçi boş zamanlarda fiziki faaliyetler görece de yapılmaz, fakat içten bir çaba ve ilahi kata yakınlaşma ve niyeti ve düşünceyi her türlü kötülüklerden arındırma çabası başlar. Bu çabanın getirileri ise haftalar, aylar ve kah yıllar boyu insanın gece gündüz yaşamını aydınlatır. Bu yüzden İmam Seccad Aleyhisselam Yüce Allah katına yönelerek şu niyazda bulunur. Ey Yüce Rabbim, eğer bizim için işlerden feragat etmeyi mukadder buyurduysan, onu sağlıklı yap ki içinde herhangi bir günah bize bulaşmasın ve yorgunluk bize gelmesin ki melekler ve kötülükleri yazanlar günahlarımızın ifade edildiği dosyaların içi boş bir vaziyette sizden ayrılsın ve iyilikleri yazanlar bizim iyiliklerimizi yazmış olmaktan mutlu olsun.
Her geç insan işini yaptıktan sonra belli bir süreliğine dinlenmeye ve sağlıklı eğlencelere zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Dağcılık, yüzme, binicilik ve benzeri sağlıklı eğlenceler İslam dinine vurgu yapılan durumlardır. Bu tür eğlenceler bir nevi teknik ve maharet sayıldığından, genç insanı geliştirdiğinden genç insanın yorgunluğunu gidermekte etkilidir. Daha sonra çalışmalarında randımanını artırır. Bilakis boş zamanları yanlış biçimde değerlendirmek genç insanın gençlik çağının hamlığından kurtulamamasına sebebiyet verir ve sonuçta genç insan sınama ve deneme şansını kaybeder, sosyal yaşama ayak bastığında hala ham ve beceriksizdir. Bu sürecin sonucu toplumun işletme ve planlama alanlarında kırılgan hale gelmesidir. Dolayısıyla gençlerin boş zamanlarının gereksinimlerine karşı duyarsızlık ve sorumsuzluk, gençlerde anlaşılmadıkları ve toplumun onlara karşı yabancı olduğu duygusunu yaratır.
Sosyologlara göre günün birkaç saatini az da olsa biraz eğlenmeye ayırmak insana ilmi ve pratik işlerini yerine getirmek için gerekli enerji ve gücü sağlar. Eğlenmekten maksat sadece gezinmek veya parklarda yürümek veya seyahat etmek değildir. Gerçi bunlar da sağlıklı ve güdümlü bir şekilde yapıldığı takdirde gençlerin boş zamanını doldurduğu gibi gerekli gücünü ve neşeyi kazandırır. Ancak gençleri spor ve fiziksel faaliyetlere düzenli bir şekilde kitap okumaya, zevk ve sanat duygularını geliştirmeye, sosyal yaşam için gerekli olan maharetleri edinmeye ve dini ve ahlaki ilkelerini takviye etmeye teşvik etmek, onlara dengeli ve iyi bir yaşama kavuşmalarında yardımcı olur.
Genç insanın boş zamanlarını değerlendirmesi kişiliğini etkilemenin yanı sıra sosyal gelişmesine de yardımcı olur. Gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunması başkaları ile ilişkilerini iyileştirir, sosyal açıdan ilerlemelerine katkı sağlar. Nitekim gençlerin ilerlemesi sosyal ilerlemeleriyle sıkı sıkıya bağlı bir durumdur. Zira eğer genç insan en iyi yeteneklere sahip olsa bile bunları toplumda sunma yeteneğinden yoksun olduğu takdirde pek başarılı olamaz. Boş zamanlarda en önemli faaliyetlerden biri grup halinde faaliyetlerde bulunmaktır. Ki bu da başlı başına genç insanlara sosyal yaşamlarını geliştirmekte yardımcı olur ve bu faaliyetler esnasında başkalarıyla tanışır, yeni arkadaşlar edinerek bireysel ve yalnız yaşama durumundan kurtulur. Bilindiği üzere her insan ancak sosyal boyutu zamanında şekillendiği takdirde gelişme sürecine girebilir.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamini gençlerin boş zamanlarının değerini bu zamanları doğru değerlendirmelerine ve başkalarına yardım etmelerine bağlıyor ve şöyle diyor. Birçok gencimiz boş zamanlarını gönüllü seferberler kurumu ile işbirliği veya başkalarına ilim ve okuma yazma öğretmek ile geçirir. Bazıları daha da çaba harcayarak başkalarına işlerinde yardımcı olur. Kimi gençlerimiz düzenli ve iyi bir program çerçevesinde kitap okumaya ve düşüncesini geliştirmeye yönelir. Mümin gençlerin boş zamanları böyle geçer. Ben, gençlerimiz yaz aylarında okullar ve üniversiteler tatildeyken ülkenin en ucra köşelerine gittikleri ve köylülere cami, sağlık ocağı, yol, Hüseyiniye, yol ve köprü inşa etme çalışmalarına katıldıkları ile ilgili duyumlar alıyorum. İslam peygamberi de bir rivayette buna vurgu yapmıştır. Gençlerimiz bu yoldan seyahatlerini de yapmış oluyor ve seyahatleri sırasında insanlar için iş yapıyor. Bu çok değerlidir gençlerinizin kıymetini bilin.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin mutlu ve sen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.